destek attı.
Ne destanlar yazılır ey canım, rinanay rinanay. Memleket sevdasından ey canım, bir emanet canımız ey. Vatan uğruna feda ey canım, ey kahramanlık şanımız ey canım, rinanay. Tarihimiz yazarız ey.
Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi böyle yiyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Memleket sevdasından ey canım ey.
Merhaba sevgili dinleyenler, Destek Attı programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgül Piyade. Program yapımcısı Nurettin Çetin ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Bizlere sorun ve sorunlarınızı iletmeniz için sosyal medya hesaplarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Facebook ve Twitter hesabı TRT Destek Hattı, e-mail adresimiz destekhattı@trt.net.tr, telefon numaralarımız 312 alan koduyla 463 34 19, 312 463 34 21. Evet, bu haftada programımızı geçen hafta birinci bölümü izlerken, sizlerle paylaşırken bir gazimizi ve programa şahit olan bir arkadaşımızı sizlere konuk ettik. Bu programı bize hazırlarken emeğinin çok fazla olduğuna inandığım sevgili yapımcımız Nurettin Çetin'e teşekkür etmeyi unutmuştum. Bu program vesilesiyle kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Her şey bir emekledir. Hiçbir şey tek başına olmaz. Ve emeği harcayan kişinin de eğer samimiyetine inanıyorsanız ve o emeğin içindeki gayreti görebiliyorsanız, o zaman sizin de bunun karşısında bu teşekkürü iletmeniz gerekiyor. Evet, biz bugünkü programımıza o karanlık geceye şahit olan kahramanların birazcık psikolojik yapılarını, o geceye şahitlik yapan gazilerimizin veya o belki meydanlarda bulunan kişilerin bugünkü duruma baktığımızda, bir yıl sonraki dönemine baktığımızda neler hissettiklerini, o an neler hissettiklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ve bu vesileyle de o karanlık gecenin tanıkları olan kahramanların sesinden bir bölüm dinleyerek yanımıza devam edeceğiz. Daha sonra bunun üzerinde sizlerle yorumlar yapmaya gayret edeceğim.
Allah onu başımızdan eksik etmesin.
Kardeşinizi, abinizsiniz. Bize mi ateş ediyorsunuz?
Bayrağımızın rengine kanım da bulaştı.
İşte son durak.
Yolun sonuna vardığımı düşünüyordum.
Vatanı korumak istiyorum.
Şah damarından vuruldum dedim. Oğluma iyi bak.
Hakkını helal et dedim.
Kelime-i şehadet getirdim.
Zaten evden ölümüne çıktık.
Bizim silahımız masum bedenimizdi.
Nasıl anlatacaktım ben bunu ona?
Vatanımız için.
Oğlumu gördüm ya. Hani...
Yarın bir gün yine böyle bir şey olursa hiç korkmadan gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.
Dilerini, o kahramanlarımızın duygularını ve düşüncelerini birer cümleyle, birer kelimeyle sizlere aktarmaya çalıştık. Katılan belki yüzlerce, binlerce halkımızın, her ferdinin farklı düşünceleri var, farklı duyguları var. Ama ortak bir nokta var ki vatan, ortak bir sevda var ki memleket, ortak bir dava var ki bayrak. O yüzden de bu millet çok kahramanlık destanları yazdı. Çok geçmişi tarihimize baktığımızda çok fazla savaşlara şahit oldu. Ama bu 15 Temmuz öyle bir destan ki halkın hiçbir programı olmadan, hiçbir yönlendirme olmadan, halkın kendi içinden vatanını korumaya yönelik ve yaşı yok, cinsiyeti yok, inancı yok, hiçbir şey olmadan, herkes kendi gönlünden, kendi içinden bu destanın içinde yer almak için gayret gösterdi. Ama tabii daha sonra bir destan yazıldığını fark ettiler. O yüzden de bu kahramanların belki sadece seslerini duyuyoruz, bazen görüntülerini gördük. Belki yıllarca onların isimlerini bilmeyeceğiz, belki karşılaşmayacağız, ama şunu bir çok net biliyoruz ki vatanın korumasında herkesin ayrı ayrı katkısı var ve biz bugün burada sizlere hitap edebiliyorsak ve ülkemizin üzerinde huzurla yaşayabiliyorsak bu kahramanların katkılarını göz ardı edemeyiz. Peki o gece bu hali yaşayan halkımızın psikolojisine baktığımız zaman, bugünkü duruma geldiğimizde şehit yakınları ve gaziler olarak onların ne hissettiklerini hep merak etmişizdir. Tabii yakın olarak baktığımızda karşılaştığınız, belki sizin bir yakınınız, belki sohbet ettiniz, belki siz bu işin içinde olan biri olarak kendi duygularınızı başkalarına aktardınız. Ama belki mesleki bir bakış açısı olarak şunu değerlendirmek istiyorum. Hiç ölümden korkunun olmadığını orada gördük biz. Genellikle insanların hayatlarıyla ilgili sorunları konuşurken hep ölümden korktuklarını, hayatlarına korkuyla baktıklarını ve bu ölüm, hastalık veya yokluk duygularını nasıl telafi edebiliriz, böyle bir problemle karşılaştığımızda nasıl bunun üstesinden gelebiliriz diye düşünürken, normal hayat şartları içinde, o gece ve daha sonrasında ki 15 Temmuz'un yine yıl dönümü yapıldığında gördük ki yine halk meydanlarda, yine halk liderine sahip çıkıyor, yine halk vatanına sahip çıkıyor, yine halk bayrağına sahip çıkıyor. Demek ki buradaki o sahip çıkma duygusu da bir gönülden yapılan bir nokta var. Bir şekilcilik yok. O gün de gönül gözüyle, gönül duygularıyla herkes meydanlara çıktı. Ve gördüğü zararları veya göreceği zararları hiçbir şekilde hesap etmedi. Hiçbir şekilde düşünmedi. Hep merak ettiğimiz nokta şudur. Nasıl olur da insan o an kendini düşünmez? Nasıl olur da insan o acıyı göre göre veya o kurşunun üzerine geldiğini göre göre orada durabilir? Nasıl olur da insan daha sonra zarar görebileceği bir ortam içine girip de o sıkıntıya katlanabilir. Çünkü insan sıkıntıdan kaçan bir varlıktır. İnsan çok mutsuzluk sevmez ve mutsuzluğu gördüğü yerden uzaklaşmak ister. İnsanın yapısında biraz zorlanmalar karşısında ne kadar mücadeleci bir yapısı olsa bile bir kaçış durumu vardır. Ama demek ki söz konusu vatan bayrak olduğunda insanların içinde farklı bir güç açığa çıkıyor. Belki o gece bu güç açığa çıktı ve herkes o güçle vatanını ve bayrağını korumak için meydanlara indi. Peki nedir insanlarımızın bu durumda yaşadıkları psikoloji bir yıl boyunca, acaba bir yıl boyunca ne düşündüler? Çünkü biz biliyoruz ki bu konularla ilgili siyasi birçok farklı düşünceler ortaya çıktı. İnsanlar normal bu o günün devamında ortaya çıkan o hareketli vatan üzerine ve bu problemin çözülmesi üzerine yapılan birçok çalışmanın arkasından herkes günlük hayatına dönmeye başladı. İşi varsa işine başladı, okul varsa okul hayatına devam etti, evlenecek olanlar evlendi veya çocuklarıyla ilgili hayatlarını devam ettirmek isteyenler yine plan ve programlarını yaptılar. Yani normal hayat devam etti ve normal hayat devam ederken şehit yakınları ve gaziler acaba hayatlarında ne düşündüler, ne hissettiler bu noktada? Konuyla ilgili benim gerçekten ciddi bir araştırma boyutunda olacak görüşmelerim olduğu için ve tekrar bu noktadaki mesleki bilgilerimden hep şöyle soruldu. Acaba pişman oldular mı? Yani bak işte yani biz bacağımızı kolumuzu kaybettik ya da o gece yaralandık ya da evladımı kaybettim, eşimi kaybettim. Yani şu an bizi düşünen yok. Herkes kendi derdinde, kendi telaşında gibi. Acaba bir hissiyat içine girdiler mi diye çok soru geldi. Ve biz şunu gördük ki asla. Hiç kimse böyle bir duyguyu ve düşünceyi asla hissetmedi. Bu da ayrı bir hayret verici bir nokta. Yani çünkü gündelik hayat içinde yaşadığınız olaylar çabuk tüketmeye yöneliktir. Bugün sevdiğiniz birini kaybedersiniz. Belli bir süre sonra o kayıpla ilgili acı duygunuz gittikçe azalır ve siz onu artık kabullenirsiniz. İşte bir evlilik hayatı içine girersiniz, artık onu kabullenirsiniz. Bir sınav döneminiz, onlar bitmiştir, artık normal hayatınıza devam edersiniz. İnsanlar normal hayatına devam ederken tedirginlikle değil ama yine aynı güçle ve aynı duyguyla, aynı hararetli o sevdayla, memleket sevdasıyla bu bir yılı geçirdi ve ben inanıyorum ki daha birçok bir yıllar geçecek. Yani o canlılık, o vatan duygusu gönüllerde dinmedi ve gönüllerde dinebilmesi için de belki o vatana kastedenlerin bedelini ödemeleri gerektiğine inandılar belki de. Yani orada şehit evet vatan için, gazilik vatan için, o gece meydanlara çıkmak vatan için, bayrak içinde ama yine çıkarız, yine evladımızı, eşimizi, sevdiğimizi bu vatan için feda edebiliriz. Bunun hesabı yok. Ama öyle bir nokta var ki vatanı kastedenlerin bu noktada eğer gerekli bedeli ödemezlerse yine biz vatan koruması için canımızı veririz ama bu bedel ödenmezse içimizde ukde kalır. Bunun ödenmesi gerekir düşüncesiyle yola çıktılar ve hala onu istiyorlar ve onu bekliyorlar. O yüzden de belki gazilerimizin kaybettikleri belki bir vücutlarındaki koldur, bacaktır, bir gözdür. Belki hala bir yıldır yatakta tedavi boyutuyla yatarak tedavi gören gazilerimiz var. Hepsinin sizler de okudunuz, sizler de onlarla görüştünüz, duydunuz, dinlediniz. Hiçbirinin böyle bir harekete katılmanın veya o gece vatan kurtarma çalışması içinde yer almanın bırakın sıkıntısını, gururunu ve daha fazla bir şey yapabilme noktasında yetersiz kaldığı düşüncesine sahip, bunun tartışmasının bile olamayacağını. Onu çok net biliyoruz ama bir nokta var ki bu vatana kastedenler mutlaka bunun bedelini ödemeli. Bu tartışılmaz bir nokta. Belki bize şunu gösterdi 15 Temmuz milletin yazdığı destan. Bize belki demokrasi ve milli birlik günü olarak bize şunu gösterdi. Şekilcilikten biraz uzak, biraz daha yürekten hisseden, hani gönülden hisseden, gerçekten o kalben bir şeylere inanmanın, o yüzeysel ilişkilerin, yüzeysel dostlukların, yüzeysel paylaşımların ya da sadece vatan için, millet için dile dökülen sözlerin değil de gönüldeki o muhabbetin ve sevginin göstergesinin daha önemli olduğunu gösterdi. Tabii biz bayrağımıza sahip çıkan bir milletiz ve bayrak bizim için gururla taşınan bir anlamı başka bizim için. Vatan temsil eder bizi, şehitliği temsil eder, canı temsil eder bizim için, çok kıymetlidir. Biz bayrağımızı bu 15 Temmuz'da seccade yaptık bayrağımızı. Bu meclis önünde 15 Temmuz'un yıl dönümündeki programımızda gördüm ki iki tane delikanlı seccade olarak yere sermiş sabah namazını kılıyorlar. Gördüm ki bir anne evladının üzerine bayrağını örtmüş, onun orada uyumasını yorgan yapmış bayrağını. Gördüm ki bir delikanlı sırtına sarmış bayrağını, gururla taşıyor o noktayı. Bir bayrağı bir gördüm ki bir hanımefendi başına sarmış, örtü yapmış bayrağı. O yüzden bayrak bizim için kıymetlidir ve onun yeri yurdu yoktur. Nereye koyarsanız koyun sizin için değerlidir ve yücedir bayrak. O yüzden de bayrağa sahip çıkmak öyle kolay iş değildir yani. Onu o gönülde taşımak lazım, dilde taşımamak lazım. Çünkü biz bayrağı vatan olarak kabul ediyoruz. Ve inanıyoruz ki o bayrak için dökülen kanlar bizim o şehitlik makamı ahirette ödül olarak, cennet olarak karşımıza çıkacak ama bayrak gönlere çekildiği zaman gurur duyarız. Maaşımız söylendiği zaman gurur duyarız. Bu gurur daha önceki programımızda da konuştuk. Bir kibir gururu değildir. Yani yüreğinizden böyle coşkudur. Vatan duygusudur. Anlatılmaz bir sevgidir bu. Ki anlatılsaydı zaten o birlik, o beraberlik için milyonlarca insan dışarıda olmaz, evde oturur. Kendi iş dünyasında belki haberleri izleyerek bu anı yaşardı. Coşku dışarı çıkardı. Coşku sahiplenmeye vesile oldu. O yüzden de bu vatana sahip çıkmak demek gerçekten o bayrağı ve bu milleti gururla sırtında taşımak demektir. O yüzden de çok lafa, çok eleştiriye, çok yoruma çok da gerek yok diye düşünüyorum. Eğer gerçekten o gün dışarıdaysa insanlar, gerçekten 15 Temmuz'un anlamını, milli bir birlik ve beraberlik gününü anlayabiliyorsa insanlar, odur vatana sahip çıkmak anlamında. Vatana kastedenlerle vatana sahip çıkanları ayırt ediyoruz. O yüzden de saf belirlemek zorundayız. Safımız belli olması lazım. O için de vatanı muhafaza etmek, tabii bizim mesleğimiz gereği mutlaka ihtiyaç olduğunda dışarıda oluyorsunuz ama öyle olacak ki işinizi iyi yapmaktır. Vatana sahip çıkmak, gazilerimize sahip çıkmak, onların ihtiyaçlarını gidermektir. Zaten milletimiz, devletimiz bunu gereğiyle yerine getiriyor. Ve çok ilginçtir. Maddi anlamda yetersizlik yaşayan insanlar belli aylarda, biz Müslüman olarak fitrelerimiz, zekatlarımız vardır ya da Ramazan'da misafir etme ve ikramlarda bulunuruz, 3 aylarımız vardır. Bu tür noktalarda yardımları kabul ederler ve bu yardımları kabul ederlerken de minnettar olurlar. Ve siz de bunun karşısında bir ödül alırsınız. Yani Allah katında bir değerdir. Ama gazilerle ve şehitlerle ilgili olan yardımlarda hep şunu gördüm. Yani bunun bir karşılığı yok. O yüzden de biz bir şey beklemiyoruz. Hep ben şöyle düşündüm. Tabii şehitlik makamıyla ilgili küçük evlatlar, eşler, gencecik eşler kalıyorlar. Hiçbirinin şikayeti yok. Çünkü ödül olarak bakılan bir durumda bizim onlara verebileceğimiz hiçbir ödül yok. En yücesine ulaştılar. Gazilik olarak baktığınızda bizim onlara vereceğimiz başka bir değer yok. En yücesine ulaştılar. O yüzden de onlarla ilgili noktada onların duygu ve düşüncelerinin yerine bizim acaba pişman mıdırlar? Acaba bu noktadan sıkıntı çekiyorlar mı? Acaba devlet millet yanında mıdırlar? O çocuklar acaba annesi babası büyüdüğünde ne olacak? Ya da eşler, gencecik eşler ne olacak gibi soru sormamız, bunları konuşmamız da ben düşünüyorum ki biraz edebe aykırı gibi geliyor. Ve yine size bir 15 Temmuz gazisi olan 14 yaşındaki Adiviye Gül İsmailoğlu'nun konuşmasıyla devam etmek istiyorum ki 14 yaşındaki bir genç kızımızın duygularını bir dünyaya bedel olarak dinlemek istiyoruz.
Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, değerli gazi arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şairin dediği gibi 15 Temmuz gecesi bayrağımızın ve uğruna kanımızı, canımızı verebileceğimiz toprağımızın, vatanımızın olduğunu tüm dünyaya göstermenin vakti gelmişti. Televizyonda önce başbakanımızın, askerin içine yuvalanmış azınlık bir grubun darbe kalkışmasında bulunduğunu ama başaramayacaklarını söylemesinin ardından başkomutanımız, cumhurbaşkanımızın halkı sokaklara çağırması, halkı sokaklara çağırması durumun vehametini ortaya koymuştu. Şehitlerin kanıyla sulanan bu vatanı devletimizin içine çöreklenmiş hainlere vermek olmazdı. Yaşım küçük olsa da ülkem için, vatanım için ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum deyip hemen ailemle birlikte abdestimizi aldık ve Saraçhane'ye doğru yola çıktık. O sırada ben de Saraçhane'de kolumdan gelip sırtımdan çıkan mermiyle vuruldum. Bana bu yaşta gazi olmayı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu millet bağımsızlık uğruna 17 devlet kurmuş, hiçbir zaman, hiçbir gücün, hiçbir devletin boyunduruğu altında yaşamamış bir millettir. Biz de içimizden çıkmış bu vatan hainlerinin emellerine ulaşmaması için dedelerimizin, ninelerimizin Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Güneydoğu'da, kısaca vatanın her yerinde verilen şehitlerin torunları olarak gerekeni yapmalıydık ve yaptık. Çünkü bu ülkemiz için ikinci bir Kurtuluş Savaşı'ydı. Bizi sokağa döken güç ise kalbimizdeki iman ve elimizdeki şehitlerin kanıyla sulanmış bayrağımızdı. Milli şairimizin dediği gibi, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı olsun da hüda, etmesin tek vatanımdan ben dünyada cüda. Evet, bu cennet vatanımızın her köşesinde şehitlerimiz var. Bizler onların torunlarıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vatan sevgisini, Mevlana'dan, Yunus Emre'den insan sevgisini, Gazi Mustafa Kemal'den bağımsızlık ruhunu, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan dik durmaya örnek almış ecdadın torunları olarak bütün dünyaya millet olmanın ne demek olduğunu ve bir olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Son olarak diyorum ki, bu cennet vatanımıza, bu aziz ve yüce milletimize bir daha Allah böyle bir acı yaşatmasın. Vatanı uğruna canını veren şehitlerimize rahmet dilerken, kahraman gazilerimizden yaralı olanlara acil şifalar diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Evet sevgili Adiviye Gül. O kadar güzel özetledi ki 14 yaşında eli öpülesi, yüreği öpülesi, başı öpülesi kızımız Gazi'miz, sevgili Gazi'miz. Gazilik cinsiyet fark etmiyor. Kahramanlık için de erkek ya da kadın olmak fark etmiyor. Kahramansanız kahramansınız. Yani vatan için fedakarlık yaptınız ve gazi oldunuz. Şimdi 14 yaşında mesleki olarak bu çocukların sorunlarıyla ilgilenirken çocukların belki bir okul problemleri, arkadaşlık problemlerini, anne çocuk ilişkilerindeki sorunlarını konuşurken bu boyuttan baktığınızda 14 yaşındaki bir gencin içinden böyle bir duygunun çıkabilmesi ve korku kavramı karşısında korkusuzca vatanı uğruna canını ortaya koyabilmesini adını koyabilecek tek nokta var. Tek nokta var buradaki iman gücü. İşte bu gençler oldukça ben inanıyorum ki bu ülkeye hiç kimse dokunamaz. Hiç kimse dokunamaz. Ama bu gençler nasıl yetişti, o da ayrı bir mesele. Yani bu gencin içindeki bu duygu nasıl açığa çıktı? Tabii damarlarımızda bizim asıl bir kanımız var. Yani Türk ve Müslüman kanımız var. Bu çok kıymetli. Hep böyle bir kahramanlıkları okuduk, dinledik. Bütün fatihlerimizi dinledik. Çok önemli bunlar. Büyürken hep çocuklukta belki kahramanlık masallarıyla büyüdük. Hikayelerimiz hep vatan ve millet uğrunaydı. Acaba çok fazla savaşta karşılaştığımız ve bu ülkeye kastedenler, içteki ve dıştaki vatan hainlerimiz çok fazla olduğu için bu ülke sürekli hep kendini koruma ve sürekli ayakta durma, dik durma üzerine çaba gösterdiği için acaba bir noktada da bu tür kahramanlığa yatkın mıyız diye düşünüyorum. Evet, yani hiç uyanık olmak zorundayız. Uyanık olmazsak tehlike var. Neden tehlike var? Çünkü düşman uyumuyor, bunu biliyoruz. Ve biz öyle bir coğrafyadayız ki ve öyle bir güç içindeyiz ki, özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öyle bir güçlü Türkiye var ki, bu Türkiye'yi hazmedemeyenler mutlaka bir gün içindekileri kusacaklardır ve kustukları zaman da bu vatana kastedeceklerdir. O yüzden de uyumamak gerektiğini çok iyi biliyoruz. Gençlerin problemleriyle ilgilenirken hep şöyle düşünürdüm ben. Acaba bu gençler ülkeyle ilgili bir sorumluluk alma konusunda ne olacaklar bunlar? Çünkü çok tereddütümüz vardı, çok tehlikeler vardı. Gençlerle ilgili sıkıntılarımız fazlaydı. Bu 15 Temmuz, hani her şerde bir hayır vardır sözü var ya, gerçekten burada gençlerin böyle bir kendine gelmesini, insanların yeniden kendilerini toparlamalarını, hayatın nerede önem kazandığını, dünyanın içindeki yerimizi, dinimizin kıymetini, liderliğin önemini, vatan ve millet olarak birlik ve bütünlüğün ne kıymete geldiğini, parayla ölçülmeyecek değerlerin ne kadar önemli olduğunu, hani bir deprem gibi düşünün de altla yerle üstü yer değiştirmiş gibi düşünün. Sanki yerin altından başka değerler çıktı. Var olanlar çıktı aslında bir noktada. Ve bu bize şunu gösterdi. Gençlerimizi yetiştirirken ve kendimizi yetiştirirken bu ülkeyi hedef olarak, temel olarak koyarak yetiştirmemiz lazım. Yani bu ülke, bu vatan, bu millet ahlaki değerler ve dinine sahip çıkma noktasında gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Bugün 14 yaşında gazilik makamı ile ilgili konuşan, yazdığı yazıda kendisinin yazdığına çok eminim. Çünkü o ruhu hissettirerek de okuyor orada. Bu gencin tabii ki fiziği, kimyayı, biyolojiyi, matematiği, ilmi öğrenecek. Bu ülkeyi daha da güçlü, ekonomik anlamda, siyasal anlamda, bilim anlamda daha da güçlü yerlere getirecek. Bu ayrı. Ama bunu diğer hamurdan ayıramazsınız. Yani orada o vatan millet noktasını da bir araya getireceksiniz. Türk insanının, Müslüman insanın birbirine karşı güveni, birbirine karşı merhameti sonsuzdur. Ama öyle bir bazen keskin bıçaklar, o kadar tehlikeli fikir demeyeyim ama yapılar araya giriyor ki birdenbire siz ayrıldığınızı düşünüyorsunuz. Aslında ayrılmıyoruz. Sadece o an bir sarsıntı geçiyor, sonra tekrar birleşmek üzere karar veriyoruz. O yüzden de bu 14 yaşındaki kızımızın hayatı boyunca anlatacağı hikayeleri var. Ama ben inanıyorum ki bu vatan için hissettiği duyguyu diğer gençlerin de hissetmesini isteyecektir. Belki televizyon programlarındaki izlediği dizilerde bunu görmek isteyecektir. Belki sokaktaki gençlerin hayatında bunu görmek isteyecektir. Belki anne babaların hayata bakışlarındaki değerlerinde bunları görmek isteyecektir. Yani aslında 15 Temmuz'daki olay bize şunu gösterdi. Bu dünyada yaşadığınız noktada belki biz maddi kazançlar için çok ön plana çıkıyoruz, rızık için ön plana çıkıyoruz ama bize manevi değerlerin önemini ve çalışmanın, gayret etmenin değerini bize gösterdi. O yüzden 15 Temmuz'u değerlendirmek noktasında tabii bir siyasi boyutta bakmıyoruz o noktada, ekonomik noktada da bakmıyoruz ama siyasi boyutu da çok farklı. ben bir birey olarak baktığımda istiyorum ki bu noktada vatana kastedenlerin gerçekten o şehitlik ve gazilik makamını alanların ve o gece sokakta olanların olmayıp da vatan için dua edenlerin ve vatan için gayret edenlerin o gönlüne bir su serpilsin. Bir FETÖ'den tutuklu bir hanımefendinin evladıyla ilgili bir noktası vardı. Dedi ki, yaşlı bir hanımefendi, evladıma dua ediyorum ama tabii ben anne olarak onların evladımın yanlış yaptığını biliyorum, onun suçlu olduğunu biliyorum. Ama yine de dua ediyorum anne olarak. Ama duam da kabul olsun da istiyorum diye düşünürken kızım dedi ki bana, anne bir gece programda bir şehit yakını annenin feryadını duydum. Şehit yakını anne diyordu ki, benim oğlumun intikamını, ahını alıncaya kadar ben dua edeceğim. Hani bu şehitlerin ve gazilerin içlerindeki o hakkı alana kadar, onu görene kadar, onların yürekleri soğuyana kadar bizim duamız kabul olmaz. Şimdi buradaki nokta tabii ki bu makamla ilgili noktadaki tek telaşları, tek noktaları bir vatanın böyle bir şey tekrar yaşamaması. Yaşanacak olsa bile tekrar o vatan için yine fedakarlıkları yapacakları. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Hani vardır tabii milletimizin içinde ayrı kodlar. Ve o ayrı kodların bazen bahçeyle uğraşanlar bilirler. Böyle işte domates fidesini, salatalık fidesini tutturmaya çalışırsınız. Çok çaba harcarsınız ama onun içindeki otlar siz hiç uğraşmazsınız ama öyle köklüdür ki onları zor koparırsınız ama onlar çok fazla gelişmezler ve koparılmaya da müsaittir. Hele kökten kopardıysanız rahatsınızdır o noktada. Ama hiçbir ürünleri yoktur. Yani size domates vermezler size. Salatalık vermezler. Kokusu yoktur, görüntüsü yoktur. O yüzden de insancıklar olacaktır içimizde. İnsan kılığında farklı varlıklar olacaktır içimizde. Mutlaka her dönemde dünya yaratıldığı zamandan kıyamete kadar bu olacaktır. Ama oradaki iyilerin önemli olması çok önemli. İyiliği çoğaltmak, birliği, beraberliği çoğaltmak bizim görevimiz olacak. O yüzden ben istiyorum ki mutlaka aileler gazilerimizi ve şehit yakınlarını mutlaka ziyaret etsinler. Mutlaka çocuklarını götürüp onlarla tanıştırsınlar. Bu programları izletirsinler çocuklarına, gençlere izletirsinler. Bizler de izleyelim. Bizler de onların o ruh halini, onların coşkularını içimize alalım. Onların coşkularından nasiplenelim. Zaten onların duaları bizim için çok önemli. Makamlarının yeri çok önemli. O farklı bir konu. O yüzden de belki şehit ve gazilerimiz konusu olarak bakıyoruz ama 15 Temmuz'un bütün ruhuna baktığımızda ilk geceden son bugüne kadar olan sürede bundan sonraki dönemde biz biliyoruz ki bu vatanı korumak için hiç kimse canını feda etmekten vazgeçmeyecek. Bir de bu vatandaki kendi canını korumak için vatanı satanlar da olacaktır. İşte bunları iyi ayırt etmek, doğru görmek, doğru gözle bakmamız gerekiyor. Yine bir yayınımıza 15 Temmuz kahramanlarından Şerife Boz'un o karanlık geceyi anlatımını dinlemek istiyoruz. Bir o konuyla da ilgili bir dinleyip yorum yapmaya çalışalım.
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kalktım. İlk önce eşim gitti. Sonra da ben çocuklarımı, torunlarımı alarak çok yoğun duygularla, çok yani canım acıyarak doğru oraya gittim. Çok istekli gittim. Hiçbir şeyi gözüm görmek isteyen oraya gittim. Yani gittim işte darbeye dur demek için gittim doğrusu. Tekbir alarak gittim. Bağırarak, ağlayarak, birçok komşuyu yanıma alarak. Sabahın altısına kadar o tankların önüne kadar gittim. Babam hafriyatçıydı. Eskiden mazotlar dolar kamyonetlere, şeylere giderdi. Dozerlerin yanlarına. Onu biraz babam bana göstermişti öyle. Eşimle de evlendim. Eşimin de kamyonu vardı. Yani ilgi alanıma girdi. Haberim vardı. sürüyordum yani ama bir yere gitmiyordum. Hiç tereddüt etmedim çünkü çok isteyerek gittim. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, toprağımız için. Yani zaten benim oraya da gitmem her şeyi gösteriyor. Onun için oradaydım. Bir daha olsa bir daha giderdim. Allah inşallah bütün yani herkese bu toprağını seven, milletini seven, bayrağını seven herkese inşallah Allah hiç keder vermez. İnşallah onları korur. İnşallah geçmiş olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımı, Sayın Başbakanımı çok seviyorum. Onların hastasıyım. Oraya gittim, evet. O da çok duyguluydu. Ben de çok duyguluydum. Bir baba olarak başımı göğsüne koydum. Göründüğü gibi. Çok mutlu oldum. Vatanını, toprağını, milletini seven insan benim gibi kalkar giderdi. Herkes yatağına girdi, uyudu. Bankalar, ben dışarı çıkan da herkes ekmek sırası bekliyordu. Allah'ım dedim, bunların herhalde kafadan zorları var ki bunlar ekmek sırası bekliyorlar. Zaten benim gözüm onları hiç görmedi ki. Herkesi ben çağırdım gelin diye. Benim arkamdan o ilk akşamı çok insanlar takıldı geldi oraya. Biz Osmanlı torunuyuz. Yani buraya, bu işe göz yummadık. Tabii böyle hiç silahımız, hiç, yani bir şey odun bile yoktu elimizde. Zopamız bile yoktu. Biz böyle etle tırnak gittik oraya. Vatanımızı, milletimizi savunmaya gittik oraya. Sema ablanın, ben 35 senelik evliyim. Geldim ki Sema abla karşı komşu. Komşumu da çok seviyorum. Temel komşum. Hiç ağrıp incinmedik birbirlerimizden. Beraberiz. Ölene kadar da inşallah beraber oluruz.
O gece ben balkonda oturuyordum. İkinci günüydü. Komşum seslendi. Sema dedi, biz Taksim'e gidiyoruz. Sema abla, Taksim'e gidiyoruz dedi. Gelir misin dedi. Ben de biraz tereddüt ettim rahatsızlığımdan dolayı. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye. Sonra dayanamadım ısrarlarına. Ben de kalktım. Bindik arabaya, beraber yola çıktık. Zaten biz evimizin oradan çıkana kadar bir sürü insan arabaya kendileri bindi. Yavaş yavaş Taksim'e geldik. Taksim'de durduk. Kornalar çalıyoruz, tekbirler getiriyoruz. Okuyoruz. Bayrak sallıyoruz. Ondan sonra başbakanımız çağırdı işte. Oraya gittik. O zaten Ağlatan Kare diye gazete göstermişti. Kendisi de gene duygulandı orada. Gene kahramanlarımıza anlatın bakalım nasıl oldu diye söyledi. Biz de anlattık. Çok tabii mutlu oldu. Biz de çok mutluyduk. Açık kapalı, işte biri çarşaflı, biri açık olayında. Beyin önemli, kalp önemli, niyet önemli. Biz hiç öyle bir şey düşünmedik. Benim için küçük çocuk da arkadaşım olur, çarşaflısı da, hepsi aynı. İnsan sevmek önemli olan.
Taksim'e giden miting vardı, oraya birkaç arkadaşla beraber gittik. Eşim bana dedi ki, ben de geliyorum dedi. İnanmadım. Neyse baktım saat 9.30 veya 10 o civarla baktım Taksim meydanında bir kamyon korna çalıyor. Kalabalık orada görünce millet o tarafa doğru üşüştü. Herkes o tarafa doğru koşuyordu. Gittim direksiyonun başında. Bizim hatun oturuyor tabii. O anda elinden almak istedim. O anda elinden almak yoktu, sen de taşlayın. Beni itti, kapıyı bir daha çekti. Hem bir taraftan şey tekbir getiriyor, hem kornaya basıyor. Tabii ben de ileride tekbir getiriyoruz. Arabanın üzeri hınca hınç insan dolu. Yani ben bu arabayı orada görünce de duygulandım yani. Eşimle de çok gurur diyorum. Yine de olsun arabam gitsin, parçalasın, devletim için, bayrağım için, milletim için bir araba değil. 100.000 tane araba, aracım olsa yine gönderirim. Eşimle de gurur diyorum. Arkasındayım her zaman.
Evet, sevgili Şerife Hanım'la ilgili benim de tesettür bir hanımefendi olduğu için yabancı bir erkeğin tanımadığı bir erkek olarak düşünelim. Yani omuzunu, kafası başka birinin omuzuna koyması söz konusu olamaz başka bir zamanda. Bu tür noktalarda hassasiyetler vardır. Benim de o ilk 15 Temmuz'un arkasından izlediğim programlarda Şerife Hanım'ın o başbakanımızın omuzuna kafasını koyması duygulandırmıştı beni. Yani nasıl bir muhabbet ki orada bir başbakan, çarşaflı bir hanımefendi ama orada bir baba sıcaklığı, bir abi, bir kardeş sıcaklığı. Yani bir birliğimizi bozamayacaksınız. Onu net biliyorum ben o noktada. Dokunamayacaksınız bize. Çok böldünüz işte Sünni, Alevi, Kürt, Laz, Türk, sağ sol. Tabii ben yaşım gereği de bunları yaşadım çoğunu. Yapamadınız, yapamayacaksınız. Hepsi boşa çıkacak. Şerife Hanımlar olduğu sürece. Adiviye 14 yaşındaki kızımız olduğu sürece. Ya da diğer kahramanlarımız olduğu sürece yapamayacaksınız. Ve bizim güçlü bir liderimiz var. Başaramayacaksınız bunu. Bunu biliyorum. Ve içimde o coşkuyla, o vatan millet duygusuyla, belki daha gençlik dönemlerimiz, okul dönemlerimizde babam Abdülhamit'i anlatırdı bize, Osmanlı'yı anlatırdı. Derdi ki, yavrum bu vatana, bu toprağa faydası tartışılmayan bir lider ama zaman gelecek, zaman onu aklayacak derdi. Bize anlatırdı o noktayı. Tabii biz tarih kitaplarında farklı şeyler okurduk. Ya da biz o an başka şeyler anlatılırdı. Bugün tarih onu gösterdi bize. Evet, Osmanlı'nın torunuyuz. Ben Osmanlı'nın torunu olmakla, Türk olmakla, Müslüman olmakla bu noktadan dolayı hep şükrederdim. Bugün şükürle beraber gurur duyuyorum. Ne kadar lütuflu bir milletiz. Ne kadar güçlü bir milletiz Allah'ın izniyle tabii ki. O yüzden de bu vatanın içine dıştan çomak sokanları görüyoruz da bu içten sokanları tanıyalım lütfen. Belki bunu iki arkadaş birbirine yapmasın. Belki komşular birbirlerine yapmasın. Hani bizim dilimizde komşu hakkı çok önemlidir. Arkadaş hakkı, kul hakkı çok önemlidir. İncitmeden konuşmak, dile sahip çıkmış olmak, incinmemek, hoşgörülü olmak, merhametli olmak, fedakar olmak. İşte bu duyguların birleşimi aslında vatanın üzerindeki o kurtarmaya yönlendiren o nokta oldu. O yüzden de belki insan olmanın içine vatanı da koyduğunuzda o artık insan olmaktan çıkıp kendini yok sayan bir varlık haline gelebiliyor. Yani orada vatan ve bayrak duygusunu bu ülke, bu vatan kıyamete kadar kaybetmeyecek. Hesaplarınızı yaparken buna göre yapın. Yani bu noktada gücünüz güçsüz olduğunuzu bilin. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Çünkü bu millet, bu vatandaki bu insanlar sırtını hakka dayamışlar. Hakka dayayıp hakça hareket ettiğimiz sürece hiçbir sorunun olmayacağına inanıyorum o noktada. Törenlerde ikinci, belki ilk yıl dönümünü yaşadığımız bu dönemde 15 Temmuz'un orada meclisin önünde Cumhurbaşkanımız konuşurken ben Cumhurbaşkanı konuşuyor gibi düşünmedim. Yani insan bir babası konuşuyormuş gibi, sanki bir abisi, bir hocası, bir kardeşi konuşuyormuş gibi. Siyasetçi kolay kolay sevilmez. Ama öyle bir dönem, öyle bir olaydayız ki artık siyasetçi olarak görmüyoruz liderlerimizi belki. Bu da bize bunu kazandırıyor. O yüzden de çocuklarımıza aşılayacağımız nokta dürüstlük, doğruluk kavramıyla beraber paylaşım duygusunu, saygı kavramını, bunları aşılarken bu 15 Temmuz'u çok resmetmemiz gerekiyor. Belki 50 tane program yapsak insanların yapıları ve hayatlarıyla ilgili noktada bu yaşanan olayları dinlemek, resmetmek, bunları anlatmak, aktarmak ve o olaylara şahit olan ortamlar içinde bulunmak bizim o duyguları sonsuza kadar taşımamıza vesile olacaktır. Evet, bugün sizlerle bu programları paylaşmaya gayret ettik. Sözlerini Hanefi Söztutan'ın yazdığı ve bestecisi Necmi Çiçekçi'ye ait Demokrasi Marşı ile sizlere veda ediyoruz. Biliyoruz ki hayata dair her konuda sorunlarınızı ve sorunlarınıza çözüm olmak için gelecek hafta yine aynı gün, aynı saatte buluşmak istiyoruz. Buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.
Başaramayacaksın, başaramayacaksın. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka bu
yar genç sokaktı. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bin birden şehitler biziz. Başkomutan emirler beynin meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden içtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Şehit düştü bayrak açarken. Kimi tanka kafa tuttu, kimi siyaha. Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha. Demokrasi darbeymiş aşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak dilde tek bir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler bizi. Önce bin birden şehitler biziz. Başkomutan emirler beynin meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden içtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. Serden içtik vatan millet Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına.
Destek attı.